Ayrım 11.
Sayfa 109. Şimdi bir de bize en yakın olanlarda bilimlerde üne ulaşma yollarını daha yakından incelemek istersek şöyle bir kural çıkarabiliriz. Böyle bir ünün işaret ettiği entelektüel üstünlük her zaman kimi verilerin yeni bir kombinasyonu sayesinde ortaya çıkar. Bu veriler çok değişik türden olabilirler. Ancak bu veriler ne denli yaygın ve herkes tarafından ulaşılabilir iseler, onların kombinasyonu sayesinde elde edilen ün de o denli büyük ve yaygın olacaktır. Örneğin, veri birkaç sayıdan ya da eğriden oluşabilir ya da herhangi bir özgül fiziksel, zoolojik, botanik ya da anatomik olgudan ya da eski yazarlardaki kimi yıpranmış paragraftan ya da yarı yarıya silinmiş, belki de alfabesini bilmediğimiz yazıtlardan ya da tarihteki karanlık noktalardan oluşabilir. Bu verilerin doğru bir biçimde bir araya getirilmesiyle ulaşılan ün, bu verinin bilindiği alandan yani çoğu inzivada yaşayan ve kendi uzmanlık alanlarındaki ünü kıskanan az sayıdaki kişiden öteye gitmeyecektir. Buna karşılık veriler tüm insanlığın bildiği türden iseler, örneğin insan aklının ya da duygusunun özsel, herkeste ortak olan özellikleri iseler ya da tüm etkime biçimleri sürekli gözümüzün önünde olan doğa güçleri iseler ya da genel olarak doğanın herkesce bilinen akışı ise, o zaman ünün ışığı yeni, önemli ve apaçık bir kombinasyon sayesinde bu veriler üzerinden yayılacak ve zamanla hemen hemen tüm uygar dünyaya uzanacaktır. Bu verilere herkes ulaşabildiğinden çoğu kez onların kombinasyonunda da durum aynı olacaktır. Yine de burada ün her zaman aşılmış bir zorluğa karşılık düşecektir. Çünkü bu veriler ne denli yaygın olarak biliniyorlarsa onları yeni ama doğru bir biçimde bir araya getirmekte o denli zordur. Çünkü son derece çok sayıda kafa bu verileri denemiş ve olası tüm kombinasyonları tüketmiştir. Buna karşılık büyük kitlenin ulaşamadığı, yalnızca zor ve yorucu yöntemlerle elde edilebilen veriler hemen her zaman yeni bir kombinasyona olanak tanırlar. Dolayısıyla bu tür verilere salt doğru bir akılla ve sağlıklı bir yargı gücüyle, yani vasat bir zihinsel üstünlükle yaklaşıldığında bu verilerin yeni ve doğru bir kombinasyonunu yapma şansını elde etmek çok olasıdır. Ancak buradan elde edilen ün, yaklaşık olarak verilerin yaygınlık derecesiyle sınırlı olacaktır. Çünkü bu tür problemlerin çözümü, salt verilerin bilgisine ulaşabilmek için bile büyük bir düşünme ve çalışma gerektirir. Öte yandan en büyük ve en yaygın ünün elde edilebileceği öteki türde ise veriler bedava verilmişlerdir. Bu ikinci tür, daha az çalışma gerektirdiği ölçüde daha çok yetenek ve hatta deha ister. Ve değer ve değerlendirme açısından hiçbir çalışma ve düşünme deha ile kıyaslanamaz. Şimdi buradan da kendilerinde yetenekli bir akıl ve doğru bir yargı hisseden ama yüksek zihinsel yetenekleri bulunduğuna güvenemeyenlerin, herkesin bildiği verileri elinin altında tutan büyük insan yığınının dışına çıkmak ve yalnızca tüm bilgili çalışkanlıkla ulaşılabilecek en ücra noktalara varabilmek için çok alıştırma yapmaktan ve çok çalışmaktan kaçınmamaları gerekir. Çünkü burada rakip yarışmacıların sayısının son derece azaldığı yerde az sayıdaki üstün kafa bile kısa sürede verilerin yeni ve doğru kombinasyonuna fırsat bulabilecektir. Hatta keşfinin yararı verilere ulaşmanın zorluğuna dayanacaktır. Ama bu alanda biricik bilgili kişiler olan bilgidaşlarının alkışını büyük insan kitlesi yalnızca çok uzaktan duyacaktır. Burada anlatılan yöntemin sonuna dek gidilmek istenirse, ulaşılması çok zor olan verilerin yalnızca kendi başlarına ve bir kombinasyona gerek olmadan ünü temellendirmeye yettikleri noktaya varılır. Bu veriler en uzak ve en az gidilen ülkelere yapılan yolculuklarda elde edilir. İnsan düşündükleriyle değil, gördükleriyle ün kazanır. Bu yöntemin büyük bir avantajı daha vardır. İnsanın gördüğü şeyi başkalarına aktarması ve bunun anlaşılması, insanın düşündüğü şeyi aktarmasından ve bunun anlaşılmasından çok daha kolaydır. Buna uygun olarak görünen şeyler düşünülen şeylerden daha çok okuyucu bulacaklardır. Çünkü Erasmus'un dediği gibi, insan bir yolculuk yaparsa anlatacak bir şeyleri olur. Bu türden ünlü insanlarla kişisel tanışıklığın, insanın aklına sık sık Horatius'un bir değinisini getirmesi de tüm bu anlatılanlara denk düşüyor. Deniz aşırı yolculuğa çıkan yalnızca iklimini değiştirmiş olur, aklını değil. Epist 1. Öte yandan büyük, geneli ve bütünü ilgilendiren ve bu yüzden en zor sorunlara cesaret edebilen yüksek yeteneklerle donatılmış kafaya gelince, gerçi bu kişi ufkunu olabildiğince geniş tutmaya çalışacak ama yine de her zaman tüm yönlere doğru eşit ölçüde bakacak ve çok uzağa gidip özel ve çok az bilinen bölgelerden herhangi birinde yolunu yitirmeyecektir. Yani en küçük ayrıntıları ele almak şöyle dursun, herhangi bir bilimin özgül konularından daha ileriye gidemeyecektir. Çünkü rakip yarışmacıların izdihamından uzaklaşmak için zor ulaşılır konuları ele almasına gerek yoktur. Tersine, herkesin gözü önünde duran konular bile ona önemli ve doğru kombinasyonlar yapması için malzeme sunacaklardır. Ama buna uygun olarak yararlılığı bu verilere sahip herkes tarafından, yani insan soyunun büyük bir bölümü tarafından değerlendirilebilecektir. Şairlerin, filozofların ulaştıkları ün ile fizikçilerin, kimyacıların, anatomicilerin, mineralologların, zoologların, filologların, tarihçilerin ve bunun gibi ulaşabildikleri ün arasındaki dev farkın nedeni budur. 5. Bölüm. Öğütler ve Özdeyişler. Burada kusursuzluğu başka bir yerde olduğundan daha az amaçlıyorum. Yoksa Tegognis'ten ve sahte Salomon'dan Rochefoucauld'a kadar tüm zamanların düşünürlerinin ortaya koydukları bir kısmı mükemmel olan yaşam kurallarını burada yinelemiş olurum. Bu arada şimdiden çok kullanılmış çok sayıdaki basma kalıp sözden de kaçınamazdım. Kusursuzluğu hedefleme işimle birlikte sistematik düzenlemeden de büyük ölçüde uzaklaşıyorum. İkisi hakkında da bu türdeki olaylarda sonuç olarak adeta kaçınılmaz bir biçimde can sıkıntısını doğurmadıkları düşünülerek avunulabilir. Bu sadece aklıma o anda geleni, aktarmaya değer görüneni ve anımsadığım kadarıyla henüz söylenmemiş, en azından tam olarak ve bu biçimde söylenmemiş olanı verdim. Yani bu uçsuz bucaksız alanda başkalarının yapıtlarında ele aldıkları konulardan geriye kalanların bir derlemesini yaptım. Buradaki görüşlerim ve önerilerin büyük çeşitliliğini yine de bir düzene sokabilmek için onları genel olanları önce kendimize, sonra başkalarına yönelik davranışımıza ilişkin olanlar ve son olarak da dünyanın akışı ve yazgıya ilişkin olanlar biçiminde bölümlere ayırmak istiyorum. Genel olanlar. 1. Aristoteles'in Nikomakos'a etiğinden söz arasında söylediği bir cümleyi tüm yaşam bilgeliğinin en önemli kuralı olarak görüyorum. Zevkin değil, acısızlığın peşinden koşar akıllı kişi. Ya da akıllı kişi hazzı değil, acısızlığı hedefler. Bu cümlenin doğruluğu tüm hazzın ve tüm mutluluğun negatif, buna karşılık acının pozitif olmasına dayanmaktadır. Bu son cümlenin açıklaması ve temellendirilişi başyapıtımın 1. cildinde 58'de bulunmaktadır. Yine de bunu burada bir de her gün gözlemleyebileceğimiz bir olay üzerinde açımlayacağım. Bir beden küçük bir yara ya da sancıyan bir yeri dışında bütünüyle sağlıklı ve iyi ise, bütünün sağlığı bilince yansımaz da insanın dikkati sürekli yaralı yerin sancısı üzerine yönelir ve toplam yaşam duygusunun tadı kaçar. Bunun gibi tüm işlerimiz bizim istediğimiz gibi gidiyor. Ancak içlerinden bir tanesi istediğimiz gibi gitmiyorsa, çok önemsiz bile olsa kafamızı sürekli bu bir tanesi kurcalar. Sürekli onu düşünürüz ve istediğimiz gibi gerçekleşen tüm öteki daha önemli işleri daha az düşünürüz. Şimdi her iki durumda da zarar gören istençtir. Birinci durumda organizmada, ikinci durumda insanın çabasında nesneleşir ve her iki durumda da istencin doyumunun negatif bir etkisinin olduğunu, bu yüzden asla doğrudan doğruya değil, olsa olsa düşünseme, refleksiyon yoluyla bilincine varıldığını görüyoruz. Buna karşılık istence ket vurulması pozitiftir ve bu yüzden kendini önceden bildirir. Her has sadece bu ket vurmanın kaldırılmasına, bundan kurtulmaya dayanır. Böylelikle kısa süredir. Demek ki Aristoteles'in yukarıda övülen dikkatimizi hazlara, yaşamın boşluklarına yöneltmemizi, yaşamın sayısız kötülüğünden olabildiğince kaçınmamızı tavsiye eden kuralı buna dayanmaktadır. Doğru yöntem bu olmasaydı, Voltaire'in "Mutluluk yalnızca bir düştür, acı ise gerçektir" sözü, gerçekten de olduğu gibi doğru değil, bir o kadar yanlış olmalıydı. Buna göre yaşamından mutluluk öğretisi açısından bir sonuç çıkarmak isteyen kimse hesabını tattığı zevklere göre değil, atlattığı belalara göre yapmalıdır. Mutluluk öğretisi kendi isminin bir güzel göstermece olduğunu, mutlu yaşamadan yalnızca daha az mutsuz yaşamanın, yani katlanılabilir bir yaşam sürmenin anlaşılması gerektiğini göstererek başlamalıdır. Hiç kuşkusuz yaşam tadına varılmak için değil, atlatılmak, geride bırakılmak için vardır. Kimi deyimler de bunu gösterirler. Yaşamı geçirmek, yaşamı atlatmak. Evet, yaşamın meşakkatini geride bırakmış olmak yaşlılıkta bir avuntudur. Buna göre yaşamını ancak hem zihinsel hem bedensel çok büyük acılar yaşamadan geçiren kimse en mutlu yazgıya sahiptir. Ama en canlı zevkleri ya da en büyük hazları tatmış olan değil. Bir yaşamın mutluluğunu bu ikincilere göre ölçmek isteyen yanlış bir ölçüde başvurmaktadır. Çünkü hazlar negatiftirler ve öylece de kalırlar. Hazların mutluluk verdiği, kıskançlığın kendi kendini cezalandırmak için kapıldığı bir kuruntudur. Buna karşılık acılar pozitif olarak duyumsanırlar. Bu yüzden onların yokluğu yaşamın mutluluğunun ölçütünü oluşturur. Acısız bir duruma bir de can sıkıntısının yokluğu eklenirse, işte o zaman dünyevi mutluluğa büyük ölçüde erişilmiştir. Çünkü geri kalan bir hayaldir. Buradan hazların asla ne acılar sayesinde, hatta ne de acı çekme tehlikesi aracılığıyla elde edilemeyeceği sonucu çıkar. Yoksa negatif ve bu yüzden hayali bir şeyin karşılığı, pozitif ve gerçek bir şeyle ödenmiş olur. Buna karşılık acılardan kaçınmak için hazlardan vazgeçilirse kâr edilmiş olur. Her iki durumda da acıların hazlardan sonra mı yoksa önce mi geldikleri fark etmez. Bu eziyet sahnesini bir zevk mekanına dönüştürmeye çalışmak ve olabildiğince acı çekmeye yerine hazları ve zevkleri hedef seçmek gerçekten büyük bir yanlıştır. Ne var ki çok kimse böyle yapmaktadır. Bu dünyayı kuşkulu bir bakışla bir tür cehennem olarak gören ve buna göre yalnızca kendine ateş geçirmez bir oda bulmaya çalışan kişi çok daha az yanılır. Budala kişi yaşamın hazlarının peşinden gider ve aldandığını görür. Bilge kişi ise belalardan kaçınır. Bunda başarısız da olsa bu kendi budalalığının değil, talihinin suçudur. Başardığında ise aldanmamıştır. Çünkü kurtulduğu belalar son derece gerçektir. Belalar onun çok uzağından geçmiş olsalar ve hazlardan gereksiz yere fedakarlık etmiş olsa da aslında bir şey yitirmiş değildir. Çünkü tüm hazlar hayalidir ve bunların yokluğuna üzülmek dar kafalılıktır. Hatta gülünçtür. İyimserliğin de kolaylaştırmasıyla bu hakikatin görmezden gelinmesi çok sayıda mutsuzluğun kaynağıdır. Tutkulardan bağımsız olduğumuzda huzursuz arzular bize gerçekte var olmayan bir mutluluk hayaletini yansıtırlar ve bizi bu hayaleti izlemeye yöneltirler. Böylelikle yadsınamaz bir biçimde gerçek olan acıyı kendimize çekeriz. Sonra değerini bilmediğimiz için yitirdiğimiz bir cennet gibi ardımızda duran, yitirdiğimiz acısız durumun ardından ağlarız ve boş yere olmuş olanı olmamış gibi yapmaya çalışırız. Sanki kötü bir cin, en büyük gerçek mutluluk olan acısız durumdan, arzunun hokkabazlık görüntüleri sayesinde dışarı çıkmamız için sürekli dürtmüştür. Delikanlı, dünyanın tadını çıkarmak için var olduğuna, yalnızca kendine hakim olma yeteneğinden muzdarip olanların yoksun kalacakları pozitif bir mutluluğun mekanı olduğuna körü körüne inanır. Bir yandan romanlar ve şiirler, diğer yandan dünyanın istisnasız ve her yerde dışsal görüntüyle yürüttüğü ve ileride yeniden döneceğim ikiyüzlülük onu bu yanılgısında güçlendirir. O andan itibaren yaşamı, pozitif hazlardan oluşması gereken pozitif mutluluğun peşinde az ya da çok düşünülerek yapılan bir avdır. Bu arada maruz kalınan tehlikelere göğüs gerilmesi gerekir. Var olmayan bir yaban hayvanının peşinde yapılan bu av, kural olarak çok gerçek bir şeye, pozitif mutsuzluğa vardırır. Bu mutsuzluk, acı, dert, hastalık, zarar, keder, yoksulluk, utanç ve bin türlü sıkıntı biçiminde ortaya çıkar. Hayal kırıklığı çok geç gelir. Buna karşılık burada dikkate alınacak kurala uyularak yaşamın planı acılardan kaçınmaya, yani yokluğun, hastalığın ve her türlü sıkıntının uzaklaştırılmasına yöneltilir. Böylece gerçek bir hedef konulmuştur. Böylelikle bir şeyler gerçekleştirilebilir ve bu plan pozitif mutluluk hayaletinin peşinde koşmakla ne denli az bozulursa o denli çok şey gerçekleştirilir. Goethe'nin seçilmiş akrabalıklarında sürekli başkalarının mutluluğu için çalışan Mitler'e söylettiği sözlerde bunu olaylar. Bir beladan kurtulmak isteyen ne istediğini her zaman biliyordur. Elindekinden daha iyisini isteyen ise tamamen bakar kördür. Ve bu da güzel bir Fransız sözünü anımsatıyor. Daha iyi, iyinin düşmanıdır. Hatta buradan başyapıtımın 2. cildinde 16. bölümde söylediğim gibi kinizmin temel ilkesi de türetilebilir. Yoksa kinikleri tüm hazları aşağılamaya yönelten, hazlarla uzaktan ya da yakından bağlı acılardan başka ne olabilirdi? Bu acılardan uzaklaşmak kiniklere, hazlara ulaşmaktan çok daha önemli görünmüştü. Kinikler hazın negatifliğinin ve acının pozitifliğinin bilgisine derinden vakıf olmuşlardı. Bu yüzden beladan uzak durmak için tutarlı bir biçimde her şeyi yaptılar. Ama bunun için de hazların tam olarak ve kasıtlı bir hor görülmesine gerekli buldular. Çünkü hazları bizi acıya düşüren tuzaklar olarak görmüşlerdi. Schiller'in dediği gibi, elbette hepimiz Arkadya'da doğduk. Yani dünyaya mutluluk ve haz istemleriyle dolu olarak geliriz ve bunları gerçekleştirme yolundaki budalaca umudu besleriz. Oysa aslında çok geçmeden yazgı gelir. Bizi haşince yakalar ve hiçbir şeyin bizim olmadığını, salt tüm malımız ve mülkümüz, çoluğumuz çocuğumuz üzerinde değil, hatta kolumuz ve bacağımız, gözümüz ve kulağımız ve hatta yüzümüzün ortasındaki burnumuz üzerinde bile tartışılmaz bir hakka sahip olduğu için her şeyin kendisine ait olduğunu öğretir bize. Ama yine de bir süre sonra deneyim gelir ve mutluluğun ve hazın yalnızca uzaktan görünen, yanına yaklaşıldığında yitip giden bir serap olduğunu, buna karşılık dertlerin ve acıların gerçeklikleri olduğu, yani kendilerini dolaysızca temsil ettikleri ve ne yanılsamaya ne de beklentiye gerek duydukları kavrayışını getirir. Bu ders yararlı olursa mutluluğun ve hazın peşinden koşmayı bırakırız ve daha çok acının ve dertlerin giriş yolunu olabildiğince daraltmayı düşünürüz. Ondan sonra dünyanın sunabileceği en iyi şeyin acısız, dingin, katlanılır bir yaşam olduğunu öğreniriz. Ve bu yaşamı daha güvenli bir biçimde gerçekleştirebilmek için istemlerimizi bunlarla sınırlarız. Çünkü çok mutsuz olmamanın en güvenilir yolu çok mutlu olmayı istememektir. Goethe'nin gençliğindeki eşi Merk de bunu öğrenmişti. Çünkü Goethe ona şöyle yazmıştı. Mutluluk üzerinde tiksindirici ve üstelik düş görme boyutunda hak iddia etme, bu dünyadaki her şeyi mahvediyor. Kendini bundan kurtarabilen ve elindekinden başkasına heves etmeyen kendine yol açabilir. Goethe Merk mektuplaşmaları sayfa 100. Buna göre haz, mülk, rütbe, onur ve bunun gibi istemlerini olumlu bir ölçüye indirgemek uygundur. Çünkü büyük felaketleri çağıran tam da mutluluk, şan ve haz için çalışmak ve çabalamaktır. Ama daha çok mutsuz olmanın kolay olması yüzünden bunu yapmak akıllıcadır ve önerilir. Buna karşılık çok mutlu olmak zor değil, bütünüyle olanaksızdır. Demek ki yaşam bilgeliğinin şairi büyük bir haklılıkla şöyle diyor. Bir altın ortanın dostu olan herkes, uzak tutar kendiliğini hem köhneliğinden barakanın hem de akıllıysa eğer kıskanılası parıltısından sarayın. Tepedeki ladin rüzgarın en sertiyle devrilir. Dağın zirvesi karşılaşır yıldırımla ilk önce. Yüksek kuleler çöktüklerinde neden olurlar en büyük yıkıma. Ama benim felsefemi bütünüyle almış olan ve bu yüzden tüm varoluşumuzun olmasaydı daha iyi olacak bir şey olduğunu, bu yüzden onu yatsımanın ve geri çevirmenin en büyük bilgelik olduğunu bilen birisinin hiçbir şeye ya da duruma ilişkin büyük bir beklentisi de olmayacak, dünyada hiçbir şeyin peşinden kuşkuyla koşmayacak, herhangi bir şeye ulaşamamaktan yakınmayacaktır. Tersine Platon'un hiçbir insani şey uğrunda büyük gayrete değmez düşüncesiyle ve bir de şu şiirdeki düşünceyle dolu olacaktır. Bir dünya malı elinden gittiyse üzülme buna, hiçtir o. Ve bir dünya malı eline geçtiyse sevinme buna, hiçtir o. Önünden geçer acılar ve zevkler. Geç dünyanın önünden, hiçtir o. Sadi'nin Gülistan'ı. Ancak bu kurtarıcı kavrayışa varmayı özellikle zorlaştıran dünyanın daha önce de andığımız ikiyüzlülüğüdür. Bu yüzden gençliğe bunu erkenden açıklamak gerekir. Olağanüstü şeylerin çoğu tiyatro dekoru gibi salt birer görüntüdürler. Ve onlarda konunun özü eksiktir. Örneğin bayraklarla ve çelenklerle donatılmış gemiler, top atışları, ışıklandırma, davullar ve trompetler, çığlıklar ve nareler ve bunun gibi tüm bunlar neşenin tabelası, göstergesi, hiyeroglifidirler. Ama orada çoğun neşenin kendisi bulunamaz. Bir tek o, şenliğe gelemeyeceğini bildirmiştir. Gerçekten bulunduğu yere ise aslında davet edilmeden ve geleceğini bildirmeden kendiliğinden ve teklifsizce gelir. Usulca içeri süzülür. Çoğun en önemsiz, en değersiz vesilelerle gündelik yaşamın koşullarında en az parlak ya da şanlı olaylardaki kadar bulunur. Avustralya'daki altın gibidir. Rastlantının keyfine göre oraya buraya dağıtılmıştır. Ne bir kurala ne de yasaya uyar. Çoğu zaman oldukça küçük tanecikler halinde, çok ender olarak büyük kütleler halindedir. Buna karşılık yukarıda anılan tüm olaylarda amaç, salt başkalarını neşenin orada konuk olduğuna inandırmaktır. Başkalarının kafasındaki bu görüntüdür hedeflenen. Yasta da durum neşedekinden farklı değildir. O uzun ve yavaş cenaze alayı ne kadar da melankolik görünür. Atlı arabaların sonu gelmez. Ama içlerine bir bakın. Hepsi boştur ve merhuma mezar yolunda aslında sadece kentin tüm araba sürücüleri eşlik ederler. Bu dünyadaki dostluğun ve hürmetin konuşan bir görüntüsü. İşte bu insan işlerinin sahteliği, içinin boşluğu ve ikiyüzlülüğüdür. Bir başka örnekte şölen giysileri içinde davet edilen, törenle karşılanan çok sayıda konuktur. Soylu, yüce, arkadaş canlılığının vitrinidirler. Ama aslında onların yerine yalnızca zorlama, eziyet ve can sıkıntısı gelmiştir. Çünkü konuğun çok olduğu yerde ayak takımı da çok olur ve hepsinin göğüslerinde yıldızlar vardır. Gerçekten yüksek sosyete her yerde ve zorunlu olarak çok küçüktür. Ama genel olarak parlak, göz kamaştırıcı şölenlerin ve eğlencelerin içi boştur ve tıntın ederler. Daha varoluşumuzun acizliği ve yoksunluğuyla yüksek perdeden çeliştikleri için bu böyledir. Ve hakikat bu kontrastı arttırır.